İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Adnan Oktay ile Gece Sohbetleri programımıza Erdem Hocam ve Oktar Hocam'la birlikte başlıyoruz inşallah. Sayın Hocamız Adnan Oktar daha sonra programımıza teşrif edecekler inşallah. Nasıl başlayalım Oktar Hocam?
İnşallah. İki önemli konu üzerinde hep duruyoruz. Birisi Darwinizm yabazlı. Bir de cereyan-ı münafıkhane, münafıklık sistemi. Bunlar İslam'ın önündeki en büyük iki engel ve Müslümanlar için büyük tehlike. Müslümanların Darwinizme kapılması son derece yanlış. Hem Kur'an'da Darwinizm yok, hem bilimsel deliller yalanlıyor. Münafıklık sistemi de İslamiyet için büyük tehlike. Çünkü İslam birliğinin oluşmasını engellemeye çalışır. Müslümanları pasifize etmeye çalışır. Müslümanların şevklerini, heyecanlarını kırmaya çalışır. Dağılmalarını ister. Bu yüzden bu sinsi tehlikeye karşı çok dikkatli olmak gerekiyor. Hocamız da bu konunun üzerinde çok duruyor. Çünkü Allah duruyor. Yani Allah Kur'an'da çok sayıda ayette münafıkları çok detaylı tarif edilmiş ve onlardan kaçınıp sakının diyor Allah inşallah. Müslümanların da kaçınıp sakınması gerekiyor. Bunun için de iyi tanınmaları gerekiyor tabii ki. Deşifre edilmeleri gerekiyor. Münafığın ahlaksızlığı, karaktersizliği, hainliği, korkaklığının sürekli olarak vurgulanması ve herkes tarafından öğrenilmesi son derece önemli. Çünkü deşifre edilirlerse tıpkı şeytan gibi, şeytan da deşifre edildiğinde hareket imkanı kalmaz. Yani bu hain faaliyetlerini yapamaz. Münafığı hemen fark eder Müslümanlar. Ki Hazreti Mehdi döneminde olduğumuz için Peygamber Efendimiz hadislerinde önce Mehdi tarafından tanınacaklarını, sonra Mehdi cemaatinden üç büyük münafıkhane böyle bir hareket olacağını, münafıkların ayrılacağını. Fakat Allah'ın izniyle Peygamberimiz döneminde olduğu gibi, şimdi Peygamberimiz döneminde ayrılanlar önce düşmanlık yapıyorlardı büyük bir kin ve nefretle. Fakat İslam o dönemde o bölgeye hakim olduktan sonra köpek gibi sindiler inşallah. Hazreti Mehdi döneminde de böyle olacak. İslam'ın dünya hakimiyetiyle birlikte Hazreti Mehdi çok merhametli, çok şefkatli bir insan. Bütün dünyada güzel ahlak, demokrasi hakim olacak. Ama münafıklar İslam'a hakim olduğu için köpek gibi sinecekler. Bütün dünyadan da tanındıkları için, ismen, cismen bilindikleri için hiç yapacakları bir şey kalmayacak. Ama o döneme kadar inşallah, yakın olan bu döneme kadar münafıkların bu yüzden bu özelliklerinin vurgulanması çok önemli. Mesela Kur'an'da Allah bildiriyor, aileye değer verir gibi görünüyorlar. Yani ailelerimiz diyor bizi meşgul etti diyor, evlerimiz açıktır diyorlar. Yani ailelerimiz var bizim, ailelerimize bakmamız gerekir. İşte babam, annem, teyzem, dayım, değil mi diyor yani bu şimdi savaşa çıkılır mı? Haşa, yani peygambere akıl verircesine böyle. Ama hocamız söylemişti, burada ailelere değer verdikleri için yapmıyorlar. Aslında yani ailenin onun için şu önemi vardır, bir tek önemi vardır. Çıkar menfaat olması, yani yiyip içip yan gelip yatacağı bir yer olması. Yoksa demişti hocamız, mesela aile kan bağı olan bir kimse fakirse ondan nefret ediyor. Öyle alçak yani hiç umurunda bile değil yani ailenin kim olduğu, ne olduğu önemli değil. Sadece maddi bir menfaati var mı yok mu ona bakar. Sığınacak bir yer arıyor. Onun yanına gidip sığınacak. Eğer onun parası yoksa ondan nefret eder zaten. Öyle bir konusu yok. Sığındığı zaman da nefret eder. Onu ilgilendirmez o. Çünkü münafık öyle ahlaksız, böyle şeytani bir varlık ki, şeytanın robotu gibi adeta. Yani ahmak kafası var ama demişti hocamız, şeytanın robotu gibi olduğu için şeytani bir zekaya sahip. Bu bakımdan yani şeytan gibi zeki ama ahmak. Şeytanın robotu. Bu yüzden zeki görünüyor. Bu yüzden bu evlerimiz açıktır diye peygamberden izin istiyordu diyor Allah. Oysa onların evleri açık değildi. Yani sadece mücadeleden kaçmak. Niye kaçmak istiyorlar? Çok korkaklar çünkü. Bütün ahlaksızlıkların yanında çok korkak olduklarını bildiriyor Allah. Ödleri kopan bir topluluktur diyor. Halbuki korku yani Allah'ın bir imtihan vesilesi. Allah korkuyla imtihan edeceğini bildiriyor. Mesela müminleri imtihan edeceğini söylüyor Allah böyle. Şeytanlar Allah'a sığınırız. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz diyor Allah. Yani bu imtihanın bir parçası bir korku ortamı olacağını bildiriyor. Ama Müslüman korku ortamında korkmaz inşallah. Allah'tan korkar. Yani Allah'ın yarattığını bilir. Mutlaka hayır olduğunu da bilir inşallah. İmtihan edildiğinin bilincindedir. Kader üzere yaratıldığının. Ve korku ortamında paniğe kapıp konuya korkuya kapılmaz. Sabır gösterenleri müjdele diyor Allah. Yani sabır gösterir. En güzel ahlakla, neşeyle Allah'ın yarattığını bilerek, Allah'a tevekkül ederek sabreder inşallah. Müslümanın tavrı böyle olur. Allah ayette bu sefer şeytan kendi dostlarına korku veriyor diyor. İşte münafık korkar, şeytanın dostu olduğu için. Allah şöyle buyuruyor. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun. Yani ne korkacak mesela, ne var? Hazreti Mehdi döneminde inşallah, Peygamberimiz döneminde fiziki savaş vardı, kıtal vardı. O dönemin özelliğiydi o. Hazreti Mehdi döneminde mücadele, Allah yolundaki mücadele tamamen bilimsel metotlarla fikri mücadele. Yani insan fikri mücadele, yani Darwinistlere, küfre karşı, inkar edenlere karşı bir fikri mücadele var. Bilimsel deliller kullanarak. Yani hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak karşı konulamaz delillerle çıkıyor. Bilimsel delillerle çıkıyor. Mücadele böyle oluyor. Mesela fosillerle, bilimsel metotlarla, iman hakikatleriyle, Kur'an'dan delil getirerek inşallah çok güçlü, karşı konulamaz delillerle inşallah eze eze söke söke bir fikri mücadele var. Münafık bundan ödü patlıyor. Küfürden korkuyor. Yakalanmaktan korkuyor. İftiraya uğramaktan korkuyor. Mahkemeye dava açılmasından korkuyor. Hapse girmekten korkuyor. Hastalanmaktan korkuyor. Ölmekten korkuyor. Tam korkak. Yani Allah korkaklıklarını bildiriyor. Ve bu yüzden de mücadeleden kaçtıklarını bildiriyor. Şimdi bakın ayette Allah şöyle buyuruyor. Kendilerine elinizi savaştan, yani mücadeleden çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Oysa savaş fikri mücadele. Yani Hazreti Mehdi dönemindeki Allah yolundaki mücadele, fikri mücadele. Üzerlerine yazıldığında, Müslümanın üzerine vazife bu tabii ki, Allah'ın emri. Onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Yani Allah'tan korkmadığı gibi korkuyor insanlardan. Ödü patlıyor. Ve Rabbimiz ne diye savaşı, mücadeleyi, bu fikri mücadeleyi üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin dediler. Bunun için kaçıp gidiyorlar zaten. Yoksa ailesi falan umurunda değil. Öyle bir derdi yok. Zaten yani onun için tek dert kan bağıdır. Halbuki Kur'an'a göre kan bağı değil, iman bağı esastır. Değil mi? Hazreti Nuh'un oğluna o senin ailenler değildir diyor Allah. Aynı şekilde Hazreti İbrahim'le babasını ayırıyor, babası yolları ayrılıyor. Hazreti Lut ve eşi, Hazreti Lut'un eşi geride kalanlardan oluyor. Helak geldiğinde Lut kavmine. Allah Hazreti Lut'un eşini de kavimle birlikte helak ediyor inşallah. Çünkü samimi değil, Allah'tan korkmuyor, Müslüman değil. İnşallah helak edilenlerden oluyor. Dolayısıyla bu bağ kan bağına göre olmuyor. Zaten dediğimiz gibi o onun umurunda olan bir yapı değil yani münafığın. Münafık süper ahlaksız bir yapısı var. Hep sahtekar, yani herkese karşı sahtekar. Mesela diğer münafıklarla bir araya geliyorlar. Hemen toplanırlar. Bir araya toplanırlar. Fakat kalpleri paramparçadır diyor Allah. Yani o onun münafık olduğunu bilir, sahtekarlığını bilir. Ondan nefret eder demişti hocamız. Öbür münafık da onun sahtekarlığını bilir. O da ondan nefret eder. Hepsi birbirinin ne kadar aşağılık olduklarını bildikleri için karşılıklı hepsi birbirine nefret ederler. Ama bu Allah'ın bir kanunu inşallah. Mutlaka bir araya geliyorlar. Yani iman hakikati bu da. Hiç alakası yokmuş gibi görünse de münafık, münafıkla hemen bir araya geliyor, bir araya toplanıyor. Beraber siteler kuruyorlar. Hiç Allah'ı anmıyorlar. Hiç böyle bir fikri mücadeleleri olmuyor. Sırf ihanet ediyorlar. Yani uzaktan böyle Müslümanlara zarar gelmesini isteyerek, onların çünkü neşesi, gücü, zenginliği, İslam'ın hakim olması kudurtacak derecede onlara haset ettirtiyor. Ama Müslümanların başına bir şey geldiği zaman da bundan sevinç duyuyorlar. Halbuki galip gelecek olan Allah'tır. Ve Allah galip geldiği için de Allah'ın taraftarlarıdır diyor Allah'ın. Galip gelecek olanlar Allah inşallah. Mutlaka Hazreti Mehdi, öğrencileri, samimi Müslümanlar galip gelecek olanlar inşallah.
İnşallah. Münafığın kardeşi de akrabası da mümin olsa da olmasa da münafık ona kin duyuyor. Mümin olunca Allah'a iman ettiği için kin duyuyor. Münafık ya da iman etmeyen olduğunda da sahtekarlığını içten içe bildiği için ondan nefret ediyor. Nitekim Kur'an'da örnek var. Hazreti Adem'in iki oğlundan bahsediyor, bize bildiriyor Allah. Değil mi? Biri iman etmiyor, münafık. Diğeri iman ediyor, salih bir kişi. Onun canına kastediyor, öldürüyor. Münafık olan, mümin olan kardeşini, kan kardeşini öldürüyor. Burada da doktor hocam dediğin gibi hani akrabalık ve kardeşlik bağına önem vermedikleri zaten. Münafıklar onu kalbinde hastalık bulunanları kandırmak için, akıllarınca kandırabilmek için, müminleri de akıllarınca kandırabilmek için kullanıyorlar o yöntemi. Yani diyorlar ki biz sizi düşünüyoruz. O yüzden ben sana öğüt veriyorum diyor. Yemin ediyor. Yalan yere yemin ediyor. Ben sana öğüt veriyorum diyor. Senin iyiliğini düşünüyorum diyor. Halbuki iyiliğini düşünmüyor. Onu da yanına çekmeye çalışıyor. Onu da cehenneme çekmeye çalışıyor. Münafık. İnşallah. Müminlerin arasından çıkıyor bir kere münafıklar. İlgili ayeti okuyalım. Nur suresinin 11. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. Yani münafıkların Allah müminlerin arasından çıktığını bildiriyor. Mümin de dolayısıyla münafıkla muhatap olduğunda bunu hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Münafık zaten Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, müminlere karşılaşacaklarını bildirdiği, değil mi? Müminlerin bir aslında ecirlerin artmasına vesile olan varlıklar. Müminlerin bu şekilde görmesi gerekiyor. İnşallah münafıkla karşılaştığında. Ve sahtekar olmaları en büyük özellikleri münafıkların. Yani burada çok sinsice yaklaşıyor münafıklar. İnsanları dinden uzaklaştırabilmek için akıllarınca biz iman etmiyoruz demiyorlar açıkça. Biz iman ediyoruz diyorlar. Değil mi? Peygamberimiz dönemindeki münafıklar haşa kendilerini peygamberden daha üstün zannediyorlardı ve öyle gösteriyorlardı insanlara. Biz daha takvayız, biz daha imanlıyız diyerek insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanların akıllarınca ona kanaatlerini getirerek insanları öyle kötüye çekmeye çalışıyorlar. Kendi pis karakterlerini ve ahlaklarına çekmeye çalışıyorlar. Allah Bakara suresinin 8 ve 10. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Aynen bunu söylüyor münafıklar. Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyorlar. Müminlerin yanındayken, kendilerini gizlerlerken. Oysa inanmış değillerdir. Allah'a iman etmediklerini biliyor münafıkların. Sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Yine Allah münafıkların yalancı olduklarına dikkat çekiyor ayette. Ve en önemlisi münafıkların kalbi hasta. Yani normal bir kalp yok. Normal bir kalbe sahip değiller. Hasta bir kalpleri var. Dolayısıyla müminin ne kadar tefekkür etse de o münafığın düşünce yapısını anlaması mümkün değil. Çünkü kalbi hasta. Hasta bir kalbe sahip. Ve kendilerini çok takva zannediyorlar. Biraz önce söylediğimiz gibi. Bakara suresinin 13. ayetinde Allah bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ve yine kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akılların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllar kendileridir ama bilmezler. Şimdi burada da kibirlerine ve kendilerine ne kadar takva göstermeye çalıştıklarını görüyoruz münafıkların. Diğer asıl iman edenleri düşük akıllı olarak görüyorlar. Haşa, o şekilde söylüyorlar. Kendilerini üstün görüyorlar. Kendilerini doğruyu görmüş, kendilerini doğruya ulaşmış gösteriyorlar. İnsanları böyle göstermeye çalışıyorlar. Ve hocamız daha önce söylemişti, dine bakış açıları da münafıkların çok önemli. Münafık dine hiçbir zaman bırakmaz. Hocamız geçen gün de söylemişti. Hiçbir zaman bırakmaz. Çünkü onu insanları dinden uzaklaştırmak için, insanları kandırmak için bir araç olarak görür. Ve öyle kullanır. Dolayısıyla Kur'an'a da samimi bir gözle ve kalple bakmaz. Kafasında bir dini oluşturur münafık ve Kur'an'a öyle bakıyor. O kafasında oluşturduğu dinle bakıyor ve müteşabi ayetleri, biraz sonra ayeti okuyacağız inşallah, dinini eğip bükerek yorumluyor. İnsanları bu şekilde kandırmaya çalışıyor. Ali İmran suresinin 7. ayeti, şeytandan Allah'a sınırım. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Allah yine bildiriyor, kalplerinde bir kayma olanlar, yani kalbinde kayma var. Normal bir kalbe sahip değil. Ve müteşabih ayetleri özellikle seçiyor münafık. Dilini eğip bükerek bunları yorumluyor ve insanları kandırmaya çalışıyor. İnşallah.
Evet. Dediğin gibi aileleri ne, yani demin anlatırken düşünmüştüm, o münafıklar sadece kendi menfaatlerini, mesela bir tabak yemek, bir tane yatak elde etmek ve ailesinden kalacak olan mirasa sahip çıkmak gibi sadece dünyevi menfaatlerine dair ailevi bağları kuruyorlar. Yoksa o değerleri sahiplenir mi? Adam Allah'a, yani kendini yaratan Allah'a vefa göstermiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermiyor. Ahir zamanda torunu olan Mehdi'ye, Allah'ın halifesi olan mübarek şahsı sadakat, vefa göstermiyor. Ona göstermeyen sana nasıl göstersin? Ailesine, kardeşine, amcasına, babasına hiçbiri ilgilendirmez onu. Dediğin gibi onlar sadece oradan gelecek olan yemeğe, yatağa, eve, mirasa vesaire gibi dünyevi menfaatlerine ilgilendirir. Hiç başka bir şeyle ilgilenmez. Yani çünkü karakterleri o, şeytani karakter olduğu için isyan. Mesela şeytan ne yapıyor? Allah'a isyan ediyor. Adem'e secde et diyor. Etmiyor. Enaniyet, gurur yapıyor. O benden, ben diyor ateşten, o topraktan, çamurdan, ben daha üstünüm diyor. Bir kere enaniyetli. Bir de isyan ediyor. Aynı zamanda ve kendine göre birisinin birisinden daha üstün olduğu, kendi aklı ve zekasınca güya derece belirleme yapıyor. Yani o zaman daha kendinin makbul olması lazım. Yani kendince dine de yaklaşımları böyle. Makbuliyeti kendilerinin nefislerine göre algılıyorlar. Bu bana göre daha makbul diyor. Allah'ın indirdiği dinde farklı, Allah'ın indirdiği dindeki gibi olması onu önemsemiyor. Kendi aklıyla güya, o şeytani aklıyla kendi kendine kıyas yapıp, kendi kendine değerleri belirleyip, o değerlere göre şey yapıyor. Din öyle oluyor ona göre. Yani Kur'an'da nasıl olduğu önemli değil. Kendine göre o değerleri koyuyor. Neler yapıyorlar? Mesela günah, düşmanlık ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Mücadele suresi 8'e göre. Bakın, ya gizli toplantılarda yapıyorlar bunları. Günah, düşmanlık ve peygambere isyan. Yani isyan, isyankarlar ve Allah'ın elçisine isyanı konuşmak için gizli bir şekilde bir araya gelip bunun hakkında plan yapıyorlar. Yani günah demek ki, yani Allah'ın helaline haramlığına bir titizlik gibi bir şey yok. Öyle gibi gösterip kendilerini, yani takva gibi gösterip hiç onunla ilgilenmiyor. Yani mesela dini zorlaştırmaya çalışıyor, çok dindar gibi gözüküyor. Hani Deccal'e tabi olacak 70 bin sarıklıdan bahsediyor ya. Sarık dini bir kıyafet, değil mi? Sarığı oluyor, cübbesi oluyor, kıyafetleri tam öyle. Hatta konuşmaları Kur'an'ı ezbere biliyor diyelim. Arapçası tecvidini, galgalesini yapıyor. Ondan sonra okuyuşu Arapça mükemmel oluyor. Ayeti okuyor, hadisi okuyor ama yani haramdan, helalden bahsediyor. Kendini takva gibi gösteriyor. Bir bakıyorsun hiç harama, helale hiç dikkat etmiyor. Bilakis çok belli olan, haram olan, diyelim fuhuş yapıyor mesela. Yani herhangi bir Allah'ın Kur'an'da haram kıldığı bir fiil olarak gidiyor rahatlıkla, hiç Allah korkusu olmadığı için Allah'ın sınırını korumak helal, haram onun için fark etmiyor. Rahatlıkla gidip yapabiliyor mesela. Hiç bir değeri yok öyle ama kendini öyle göstermiyor. Çünkü münafık, zaten adı üstünde. Hem nifak sokan hem de iki yüzlü. Yani dış görünümünde dindar, esas görünümünde dinsiz. Yani böyle bir varlık. O yüzden kaçınıp sakının diyor Cenab-ı Allah. Çok tehlikeli. Dindar gibi gözüküp dinsizlik propagandası faaliyeti yapıyor. Sinsice, açıktan değil. Yani bu da çok zor bir olay. Aslında tam şeytan zekası hocamız, aynı karakter. İnsan görünümüne bürünmüş şeytanlar demişti. Gerçekten sinsice, yani insanlara dini telkin edermiş gibi alttan aslında dinsizliği telkin ediyor. Hem yobazlık, Kur'an'da olmayan şeyleri konuşarak o telkinde bulunuyor. Hem mesela zorlaştırıyor dini. Ama kendi uygulamasına gelince kendi kafasına göre yaşıyor. Dini yaşamıyor yani. O sadece insanları dinden uzaklaştırmak için o zorluğu insanlara gösteriyor. İnsanlar o kadar dinde olmayan hurafeler, bidatlarla anlatım yapılıp da bakıyor, dinliyor. Bu yaşanabilecek bir şey değil diyor. Yani insanın ruhunda olmayan, fıtratında olmayan, aşırı derecede zorluk, aşırı derecede detaylık, Kur'an'da Allah'ın indirmediği hükümler, batıl inançlar, hurafeler. Bir bakıyor, bu nasıl yaşansın ki bu din diyor. Dinliyor, dinden uzaklaşıyor bu sefer. Münafığın da gayesi o olmuş oluyor zaten. Hurafeleri, bidatları, yobazlık zihniyetini anlatıp bilime laf ediyor mesela. Bilim ne ki diyor, bilimsel şey yapacaklarmış da falan gibi mesela bilime karşı konuşmalar. Sanat, resim yapamazsın diyor sanat. Bilim gidiyor, sanat gidiyor. İnsanlarla konuşmalar, aynı ortamda bulunamazsın. Tamam, insanlarla da konuşmayacaksın. Ehli kitap olanlar, onlarla da konuşmayacaksın, görüşmeyeceksin. Onlar da şey. Başka mezhepler olanlar, hocamız anlattı bunları hep. Onlarla da görüşmeyeceksin. Onlar da fena düşman. Ne kaldı geriye? Hocamız dedi ya, insan kalmıyor geriye. Bu nasıl bir din? Bu dinde yok. Yani Kur'an'ın kendisinde, Peygamber Efendimiz'in uygulamalarında sallallahu aleyhi ve sellem yok. Ama öyle bir içinden çıkılmaz hale getiriyor ki dini, yaşanacak halden çıkartıp insanları da dinden uzaklaştırmış oluyor. Münafığın ana görevi bu. Şeytan nasıl insanların doğru yoluna oturacağım diyor ya, ama sinsice ve kendi metotlarıyla aynı şekilde o da insanları doğru yoldan alıkoymaya çalışıyor ama dindar görünümüyle, Allah'ın izniyle.
Evet, yani bunların tabii din anlayışı, önce demişti hocamız, kafasında bir İslamiyet anlayışı belirliyor. Kan dökücü, zorba, bilimden, estetikten uzak böyle. Baskıcı ve detaylı bir din anlayışı münafığın. Ondan sonra onu demişti hocamız, Kur'an'da arıyor bulamıyor. Hadiste arıyor bulamıyor. Ondan sonra demişti, başlıyor dinleyip bükmeye. Haramları helal, helalleri haram hale getirmeye. Mesela Allah'ın Kur'an'da helal kıldıkları var. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği haramlar var. Haramlar az sayıda, haramları var. Allah'ın bildirdiği haramlar var inşallah Kur'an'da. Bunları helal yapmaya çalışıyor. Kendi kafasınca, o ahmak kafasınca, dinleyip bükerek tabii, yalan söyleyerek. Aynı şekilde helalleri de haram haline getirmeye çalışıyor. Ama demişti hocamız, yani yasakçı bir din anlayışını hedeflediği için haramların daha çok olmasını istiyor. Dilini eğiyor, büküyor. İşte mesela helal olan bir şeyi de haram hale getirip karıştırmak ister. Bunu ne kadar çok haram olursa o kadar da yaşanması imkansız hale gelen bir din anlayışını hedeflediği için haramları arttırma şeklinde. Mesela tabii delil getiremiyor. Kur'an'dan delil getiremiyor. Hadisten delil getiremiyor. İşte hocam da demişti ki filanca müşrikten delil getirir. İşte 16. yüzyılda bilmem kim dedi ki şöyle, halbuki Kur'an'a aykırı söylediği. Ve bununla yasakçı bir din anlayışıyla insanların dinini yaşamaması onun hedefidir. Tabii. Kendi yapmaz zaten, kendi umurunda bile değildir. Yani çünkü öyle din anlayışı yoktur. Yani ibadetlerini sadece Müslümanların yanında, Müslümanları gördüğü zaman yapar. Onun dışında kendi başına olduğunda hiç ibadet yapmaz. Allah inancı da flu, böyle Allah'tan haşa üstün gören bir yapısı olduğu için, şeytani bir yapısı. Ne Allah korkusu var, ne ahiret korkusu var. Öyle bir şey yok münafığın. Kütük gibidirler diyor Allah. Kof, dayandırılmış kof, kütük gibidirler diyor. Bu yüzden yani münafığın hiçbir şekilde dini yaşamak bir hedefi değil, tam tersine dinin yaşanmaması bir hedefi. Mesela Peygamberimiz döneminde, şimdi Peygamberimizin tabii bütün uygulamaları Kur'an'a uygun. Allah'ın emri vahiy doğrultusunda bütün uygulamaları Kur'an'a uygun. Mesela Peygamberimizin uygulamalarını beğenmiyorlar o dönemde. Hatta Kur'an'ı değiştirsene diyorlar. Bize başka bir Kur'an getirsene. Mesela Peygamberimizin, hocamız vurguluyor, kadın sevgisi var. Peygamberimiz söylüyor, namaz bana sevdirildi diyor, güzel koku ve kadın sevdirildi diyor inşallah. Tabi Allah rızası için bir kadın sevgisi var. Bu onları kudurtuyor. Bunu kesinlikle yasakçı zihniyetle de yasaklamaya çalışıyorlar. Kadınlardan nefret ediyorlar zaten. Hatta demişti hocamız, kendi ruh yapıları içinde sapıktırlar. Yani her türlü sapıklığa eğilimli bir varlık, yani oralak yaratılmış münafık. Aynı şekilde mesela Hazreti Hasan Hüseyin çocuklar Hazreti Peygamber'in bulunduğu yerde ne alakası var diyorlar. Çocukların olmadığı bir ortam olması gerekir. Onu da yasaklamak istiyorlar. Bilim, sanat, estetik hepsi onlara göre yasak olmalı. İnsanlar hiç dini yaşayamayacak duruma gelsinler. Haramlar çok olsun. Helaller olmasın. Helalleri de zaten değiştirmek yoluna gidiyorlar. Ve bunu da mesela önce tabii Müslümanların arasında olduğu süre içerisinde gizliyor kendini. Alenen yapmıyor, alenen söylemiyor. Alenen söylemiyor. Ama bir noktaya geliyor böyle, hani hocam istemiş böyle misinanın bir gerildiği nokta var, böyle kopma noktasına geldiğinde o zaman başlıyor kendini bir yavaş yavaş belli etmeye böyle. İşte Peygamberimiz döneminde olduğu gibi Hazreti Mehdi'de de böyle olacak. Tartışmalar başlıyor. O öyle değil de böyle mi? Delil getirmeye çalışıyor. Mesela kendi o ahmak kafasınca. Halbuki Hazreti Mehdi Allah'tan çok korkan, Peygamberimizin de hadislerinde çok övülen birisi. O da vahiy yoluyla tabii inşallah bildiriyor. Bütün uygulamaları tam Kur'an'a mutabık olacak. Tam Kur'an'a uygun olacak. Allah korkusu en fazla. Allah'ın verdiği ilim var tabii inşallah. Ve o diyor ahkamda masumdur diyor Peygamber Efendimiz hadislerinde. Yani hata yaptığı zaman da melekler tarafından düzeltilen çok kutlu birisi. Dolayısıyla bütün uygulamaları tabii Kur'an'a uygun. Ama münafık onunla da yani böyle onun uygulamalarını da haşa kendi o ahmak kafasınca kibriyle beğenmeyecek ve tartışmalara girecek. Haramları helal, helalleri haram gibi göstermeye böyle çalışarak, müşriklerden işte şey getirerek, delil getirmeye çalışarak, getirdiği delilleri de çarpıtarak böyle bir şeye giriyorlar ama yani kaybetmek üzere yaratılmış. Yani zaten kayıp içinde olan bir varlık. Farkında değil. Yani cehennemin kapısında duruyor demişti hocamız. Arkasında cehennem var. Bunun farkında değil. En alt tabakasına atılacak. Yani sonsuza kadar Allah'ın affetmedikleri cehennemin en alt tabakasında sonsuza kadar cezalandıracaklar. Yalnız ahirette bu böyle tabii. Mesela onu hesaba katmıyor. 1 trilyon sene geçiyor, bitmiyor. 1 trilyon sene daha geçiyor, bitmiyor. 100 katrilyon sene geçiyor, daha başlamamış oluyor. Böyle bir azabın eşiğinde. Ama bunun farkında değil. Dünyada da ama inşallah Allah onları, çünkü mesela Peygamberimiz döneminde peygamberden çekiniyorlardı intikam alacak diye. Halbuki Peygamberimiz son derece müşfik, merhametli bir insan. Mehdi'den de çekiniyorlar böyle. Mehdi İslam hakim olduğunda dönüp kendilerine intikam alacak diye. Halbuki Hazreti Mehdi bütün dünyada kanı durduran en merhametli, en şefkatli insan, en sevgi dolu insan. Ama intikam var, Allah'ın intikamı var. Bunu hesaba katmıyorlar. Allah müntakim. Değil mi? Allah'ın intikam alıcı sıfatı var. Hem dünyada azaplandıracak, hem de asıl ahirette azaplandıracak inşallah.
Evet, Allah dünyada da tahmin etmedikleri yerden azap veriyor münafıklara. Mesela korkak olmalarından bahsettik münafıkların. Şimdi o korkak hali sürekli devam eder münafığın. İşte bu bir azaptır. Allah'ın vermiş olduğu dünyada bir azap. Sürekli korku içinde. Yani yaşlanmaktan korkuyor, hastalık gelmesinden korkuyor, aç kalmaktan korkuyor. Menfaatine uygun ortamı kaybedeceğinden korkuyor eğer iman etmeyenlerin yanındaysa. Sürekli bu korkular içinde. Bu da dünyada ona gelmiş bir azap oluyor. Ve hocamız da söylemişti, menfaat nereden gelirse münafık oraya gider hemen. Doktor hocam senin de söylediğin gibi o yüzden dilini eğip bükerek değil mi? Helalleri haram, haramları helal yapmaya çalışıyor. Niye? Menfaatine uygun bir din oluşturmaya çalışıyor çünkü münafık. Asıl amacı bu. Batıl bir din oluşturmaya çalışıyor menfaatine uygun. Yani onu dünyada rahatsız etmeyecek. Değil mi? Böyle nefsini zorlamayacak. Menfaatlerine çok uygun bir ortam oluşturmaya çalışıyor münafık. O yüzden helalleri haram, haramları helal yapmaya çalışıyor. Ve o yüzden samimi gözle Kur'an'a bakmayıp Kur'an'ı uygulamıyor. O yüzden uygulamıyor. Şimdi Allah bildiriyor bize zorluğa gelememelerini münafıkların. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cuma suresinin 11. ayeti. Oysa onlar kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler. Bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah peygamberimize hitaben burada bildiriyor. Bir ticaret ve eğlence gördüğü zaman münafık hemen ona akın ediyor. Ve peygamberi, değil mi? Peygamberin yanından ayrılıyorlar. Hemen menfaatleri neredeyse hemen oraya gidiyorlar. Ahireti düşünmüyorlar. Çünkü Allah'a iman etmedikleri için, Allah korkuları olmadığı için ahireti düşünmüyorlar. Yani buradaki geçirecekleri 30-40 yılın hesabını yapıyorlar. Tabii o da Allah ömür vermişse, Allah hiç tahmin etmedikleri bir yerde de canlarını alabilir gençken de veya yaşasalar da sürekli menfaatlerin yani o 30-40 yıllık yaşayacakları zamanı Allah ne kadar ömür verdiyse ona kilitleniyorlar. Onu menfaatlerine ne kadar uygunsa o şekilde yaşamak istiyorlar. Bu çok önemli. Ve peygamberimiz döneminde de fiziksel savaş olduğu için o dönem o ortamdan da hemen kaçıyorlar. Çünkü menfaatlerine uygun değil. Nefislerine zor geliyor. Günümüzde yani ahir zamanda da fikri mücadele olacak biraz önce belirttiğin gibi. Ama münafıklar bundan da korkacaklar, kaçacaklar. Nefislerine bu da zor gelecek. Çünkü Allah'ın rızasına göre hareket etmiyor münafıklar. Dolayısıyla müminlerin Allah'ın rızası için şevkle, heyecanla yaptıkları her şeyi münafıklar sıkıntıyla yapıyor oluyorlar. Çünkü kendilerini müminlerin yanında gizleyebilmek için yapıyor ona. Ve onu da bir süreden sonra dayanamıyor ona da. Ama hocamız söylemişti yani bekleme süreleri insanların tahmin ettiğinden çok daha fazla olabilir münafıkların. Müminlerin yanında kendini gizleme süreleri. Yani 20-30 yıl olabilir. 20-30 yıl boyunca müminlerin yanında kendilerine uygun menfaat ortamının oluşmasını bekleyebilir münafıklar. Ama bir zorluk anı geldiğinde ya da menfaatleri oluşmadığında hemen ayrılıyorlar müminlerin yanından. Dolayısıyla o zorluk ortamlarının müminler için bir nimeti de bu oluyor. Hem münafıklardan arınmış oluyor mümin topluluğu hem de ecir kazanıyor. Hocamız söylemişti yani münafık müminin ecir kazanmasına büyük bir vesile. Yani münafıkla muhatap oldukça, değil mi? Münafık geri çevirdikçe, münafıkla mücadele ettikçe, fikri olarak mücadele ettikçe mümin, Allah ecir veriyor mümine inşallah.
Evet, münafıklar müminlerin içinde mümin, yani dünyada ondan daha güzel bir ortam olmaz da o yüzden 20-30 yıl rahat geçirebiliyorlar içinde. Çünkü müminler hepsi müşfik, hepsi fedakar, değil mi? Allah'ın beğendiği, müminden istediği güzel ahlakı sergiliyorlar birbirlerine ve bütün insanlara karşı. Ne yapıyorlar? Fedakarlık yapıyorlar. Mesela kendisi yemiyor, ona yediriyor. Kendisi giymiyor, ona giydiriyor. Yani karşısındakini, bir başka mümin kardeşini her zaman kendi nefslerine tercih ederler müminler. Müminler birbirlerinin velisidir diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Şeytanları Allah'a sınırım. Yani hayat boyu maddi, manevi hep birbirinin destekçisi. Çünkü müminler ancak kardeştir diyor. Kardeşiyle her şeyini paylaşır. Bir tabak yemeği olur, onu paylaşır. Dünya zengini olur, sarayları olur, onu da paylaşır. Yani her şeyi hiçbir şekilde cimrilik etmez. Her şekilde eli açıktır, fedakardır, müşfiktir. Zaten müminlerin ortamı herkes için dünyada bir cennet benzeri güzel bir ortamdır. Çünkü Allah'ın aşkıyla, Allah'ın sevgisiyle, muhabbetiyle ondan gelen o sevgi ortamı yaşanır müminlerin arasında. Her zaman herkes birbirini el üstünde tutar. Hiçbir zaman kendini önce düşünmez. Bir nefsine yönelik bir beklenti içinde olmaz. Karşısındakine, sevdiğini, muhabbet ettiği, kardeşi olarak gördüğü birisine karşı ona fedakarane davranmak bir müminin ruhuna çok daha lezzetli gelir. Çünkü Allah rızası için yapıyor. Allah'ın güzel bir karşılıkla ona karşılık vereceğini bilir. Mutlu olur onun mutlu olmasından zaten. Onu mutlu etmekten, memnun etmekten ahlaken çok daha memnun olur. Yani kendi yaşamasından daha fazla bir lezzet alır ondan ruhen Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın rızası var onda ve sevdiği mümin bir kardeşinin, bir insanın mutluluğu var orada. Bir güzelliğe kavuşması var. O ona ruhen çok daha güzel gelir onu yapmak. Müminlerin böyle ortamında münafık 20 senede kalır, 30 senede kalır. Çünkü her şeyi güzellikle, her türlü güzelliği buluyor orada. Ama tabii zorluk geldiğinde orada hemen kaçar. Yani o zorluk, denemeler müminler için de bir rahmettir. Çünkü pisi temizden ayırt eder Cenab-ı Allah. Bırakmaz yani sonuna kadar o pisliği müminlerin içinde bırakmaz. Belli bir süre bırakır, hem müminleri eğitir Allah'ın izniyle, hem müminlerin manevi bir teyakkuz içinde olmasını sağlar. O tehlike sürekli arz edeceğinden dolayı hem manevi hem maddi o şeyler insanın daha aklını açar, daha temkinli, tedbirli, böyle daha ibadete yönelik, tabii tedbir temkin derken daha çok, daha titiz yapar ibadetlerini Allah'ın izniyle. O yüzden mümine her zaman fayda verir. Hazreti Musa'yı mesela Firavun cennete kovalıyor demişti hocamız. Yani biraz önce sen de bahsettin Erdoğan hocam. Münafıkların varlığı müminlerin ahlakını daha çok güzelleştirir dünyada ve ahiretteki yerlerini de daha da güzel yapar Allah'ın izniyle. O yüzden Allah bir nimet olarak da, bir imtihan vesilesi olarak da müminlerin yanında münafıkları barındırtıp ondan sonra vakti geldiğinde bir zorluk anında, dönemecinde onları dışarıda bırakıyor Allah'ın izniyle. O da büyük bir nimet. O zaman o müminler daha şevkli, daha çevik, daha çok daha iyi faaliyet gösterebilen, hayır yönünde de mesela daha iyi konferanslar veren, daha iyi kitap yazan gibi hayırlı işleri daha böyle güzel hale getirebiliyorlar, daha rahat yapıyorlar. Çünkü münafık ağırlaştırır, münafık alıkoymaya çalışır, münafık uzun zamana yayar. Yani onun öyle bir derdi olmadığı için acil mesela bir şey yapılması lazım. Diyelim ki İslam dünyasında Müslümanların, müminlerin hali belli. Acil çözüm bulunması, acil hareket edilmesi, çabuk davranılması. Mesela Hazreti Mehdi döneminde Mehdi'nin önemli bir özelliğidir. İşleri çabuk halleder diyor mesela Mehdi için. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Tam kelimesi kelimesine değil.
Çok kısa zamanda.
Çok kısa zamanda.
Kısa zamanda.
Hani 20 yıllık bir şeyi belki 20 günde gibi. Yani insanların 20 günde, 20 yılda yaptığını veyahut 2 senede. Yani böyle çok hızlı, yani aciliyet gereken konulara öncelik verip o konuları zamana yaymadan bir an evvel insan gücüyle, teknoloji gücüyle, çünkü yapılabilecek şeyler eğer yapılabiliyorsa yapılması gerekir. Yani Mehdi öyle Allah'ın izniyle bir insan ki hem o hayırlı faaliyeti yapıyor hem de çabuk ve acil olarak yapıyor. Yani eğer belki mesela 40 yıl Mehdi'nin hizmeti, ilk iman dönemi 40 yıl. Yani o bir de o hani acil ve çabuk işleri çabuk yaparak 40 yıl düşünün. Yani mesela Deccal aynı şeyi 150 yılda yapıyor. O tahribatı ki tamir etmek, tahrip etmek daha kolaydır bir şeyi. Tamir etmek daha zordur. Değil mi? Yani Deccal'in 150 senede yaptığı o büyük tahribatı Mehdi 40 yılda tekrardan dünyada değiştiriyor, güzelleştiriyor mesela.
Maşallah.
O da ne kadar acar, cevval, işleri çabuk, hayırlı işleri çabuk halleden bir mübarek bir insan olduğunu gösteriyor. Bu da önemli. Yoksa öyle olmasa farz-ı muhal, o 40 yılda 150 yıl olsa, o 150 yıl içindeki insanların durumu da düşünülse, değil mi? O zaman o tahribatın devam etmesi, o tahribatı devam ettirmiyor. Mehdi anladığında her şeyi, Allah'ın varlığını anladığında ve onun için tebliğ yapmaya başladığında insanlara çok çabuk hareket edip 40 yılda bütün dünyayı güzelleştirecek hale geliyor mesela. Çok büyük bir nimettir insanlık için Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Evet. Ya hocam şimdi söyledi de işte peygamberimiz döneminde öyle, Mehdi döneminde de öyle. 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl kalıyorlar yanında. Bütün gençliklere gidiyor orada. Orada öyle barınıyorlar. Onların imkanlarından faydalanıyorlar. Hastalanıyorlar, ona Müslümanlar bakıyor. Değil mi? Müslümanların yemeklerini yiyorlar. Müslümanların evlerinde oturuyorlar. Sonra alçakça ihanet edip peygamberimizi ve Hazreti Mehdi'yi o mücadelelerinde yalnız bırakıp kaçıyorlar. Ama o tabii yani gittiklerinde kahroluyorlar böyle. Yakıyor ateş onları. Müslümanların varlığı, Hazreti Mehdi'nin varlığı, mesela peygamberimiz döneminde peygamberimizi görüyorlardı. Dinin yavaş yavaş hakim olduğunu, böyle torunda tam hakim olduğunu orada. Müslümanları görüyorlardı. Müslümanların zenginliği, neşesi, sağlığı, genç kalmaları, gücü onları kahrediyordu. Hazreti Mehdi döneminde de böyle inşallah. Onlar kaçıp gidiyorlar, ihanet ediyorlar ama her Mehdi'yi gördüklerinde kahroluyorlar. Yakıyor onları o ateş. O onlara Allah'ı, dinin varlığını hatırlatıyor. Her duyduklarında Kur'an'ı, Allah'ı hatırlıyorlar. Her gördüklerinde kahroluyorlar. Mehdi'nin yanındaki Müslümanları, talebelerini gördüğünde yine kahroluyorlar. Hepsinin gençliği, zenginliği, gücü, rahatı, neşesi onları kahrediyor. Bir de üstüne üstlük gençliğini de yitirmiş, aynaya bakıyor, görüyor nasıl yaşlandığını, ölümün adım adım geldiğini, ölümden de korkuyor. O da onu kahrediyor. Onun için yani sürekli olarak hastalık delisi olduklarını söylemişti hocamız. Sürekli oramda kanser mi çıktı, buramda şu mu çıktı, buramda mı bu çıktı korkusu içinde yaşıyorlar. Ölmekten çok korktukları için. ölümün adım adım geldiğini hissediyorlar ama yaşlandıklarını böyle. Ve her gördüklerinde de Mehdi inşallah kahrolacaklar, kahroluyorlar. Çünkü hep Allah'ı, dini ve ahireti hatırlatıyor onlara. Onun için Müslümanların dağılmasını istiyorlar. Ama demişti hocamız, bu da yani çok münafığın bu yani kof kütük yapılarını anlamaya imkan yok, mantık yapılarını. Onların apayrı bir mantığı var, münafık mantığı. Yani hem münafık Müslümanların dağılmasını istiyorlar demişti hocamız ama münafık yani Müslüman olmazsa münafık olmuyor, küfürden olmuş oluyor. O zaman da Müslümanın olmasını istiyor yani böyle. Öyle bir değişik bir şeyleri var böyle, şeytani bir ruh halleri var. Şeytan da öyle. Mesela Allah secde etmesini emrettiğinde kibirleniyor, haşa büyükleniyor. Değil mi? Orada Allah'a karşı büyükleniyor. Allah onu cennetten çıkartıyor. Hemen fitneye başlıyor zaten. Yani hemen ilk şey etti fitne. Fakat sonra değil mi ahirette ben aslında Rabbimden korkarım diyor. Tam işte şeytan mantığı demişti hocamız, yani böyle ahlaksız değil mi? Böyle kahpe, ben diyor sizi sadece çağırdım, icabet ettiniz bana diyor. Ben aslında Allah'tan, Rabbimden korkarım diyor. Münafığın da yapısı böyle. Yani böyle hep sahtekar, dönek kaypak, tam şeytan gibi inşallah. Onun için de mesela biz sizlerle bir beraber değil miydik diyorlar. Müslümanlara bir güzellik olduğunda, İslam hakim olduğunda hemen o kaypaklıkla biz aslında sizlerle beraberdik diyor. Hatta ondan görünmeye çalışıyor. Bak diyor, sen diyor işte küfrün diyor filanca, ona dikkat et diyor. Ben diyor aslında diyor şeyim diyor, senden de yanayım diyor, yani böyle. Bunun gibi sonra küfre gidiyor, küfürden yana oluyor. Müslümanların içindeyken muhbirlik yapıyor. Allah söylüyor, içinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor. Vardır diyor Allah, yani olacaktır demiyor ve var. Yani oluyor Müslümanların içinde. Küfre haber taşıyan münafıklar oluyor. Müslümanın içinde olduğu süre içerisinde muhbirlik yapıyor. Çıkıyor dışarı, yine muhbirliğe devam ediyor. Bu münafığın özelliği. Ama yani kazanmaların da imkanı yok. Bunu ona yani hocamız şöyle çok güzel açıklamıştı maşallah. Şöyle demişti. Hep hah tamam işte diye böyle bir hamle yapacak, kaybedecek. Bir daha sefere yine ya bu sefer tamam herhalde diyecek, yine kaybedecek. Bir daha bu sefer herhalde tamam oldu diyecek, yine kaybedecek. Böyle ölene kadar inşallah. Ondan sonra da sonsuz azabı başlıyor Allah'ın zaten inşallah. Cehennemde yaratıldıkları için, cehennemin en alt tabakasında, orada sonsuza kadar azap var. Yani bitmeyecek bir azap. Ama dünyada da helak ediyor Allah onları inşallah. Allah lanetliyor zaten inşallah münafıkları Kur'an'da.
İnşallah. Münafıklar tabii şurada çok büyük bir yanılgıya düşüyorlar yine. Müminlerle mücadele ederek, müminlerin yanından ayrıldıktan sonra münafıklar müminlerle mücadele etmeye başlıyorlar. Müminlerle mücadele ederek müminleri akıllarınca yıldırabileceklerine, korkutabileceklerine ve yanlarına çekebileceklerini düşünüyorlar. Halbuki yanılıyorlar burada. Niye? Çünkü mümin bir kere sadece Allah rızası için hareket eden bir insan. Ahireti düşünüyor. Allah'a olan korkusu ve imanı var. Ve münafıkla karşılaşacağını biliyor mümin. Çünkü Kur'an'da okuyor. Şimdi Fussilet suresinin 53. ayetinde Allah şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Biz ayetlerimizi hem afakta, dış dünyada, hem kendi nefislerinde onlara göstereceğiz. Öyle ki şüphesiz onun hak olduğu kendine açıkça belli olsun. Allah vaat ediyor. Ayetleri müminlerin ayetlerle, ayetlerde geçen değil mi, şeylerle karşılaşacaklarını bildiriyor Allah. Ve mümin de karşılaşıyor. Müminin münafıkla karşılaşması, ayetle karşılaşması oluyor. Çünkü Allah ayetinde bildiriyor. Ve Ahzab suresinin 22. ayetinde Allah şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. İşte mümin münafıkla karşılaştığında ne oluyor mümine? Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir diyor önce. Daha sonra Allah ve Resulü doğru söylemiştir diyor. Değil mi? Ayeti orada görmüş oluyor. Hak olduğunun bir ispatı daha oluyor inşallah. Ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırıyor. Müminin imanını, Allah'a olan teslimiyetini arttırıyor. İnşallah. Münafıkların özelliklerini anlatmaya devam edelim. Zorluğa gelememelerinden bahsetmiştik. Bu karakterleriyle ilgili ayetler var. Ali İmran suresinin 166. ve 167. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün. Size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Allah zorluk ortamının yaratılmasının bir sebebi de bu. Müminle münafığın ayrılması, münafıkların mümin toplumundan atılması oluyor. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde, biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. Biraz önce belirttiğimiz gibi peygamberimizin döneminde Allah savaş emrettiği için o zaman da münafıklar biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik diyorlar. Yani böyle komik denebilecek mazeretlerle ortaya çıkıyorlar. Oktay hocam sen söylemişsin, evimiz açık diyorlar, açıkta diyorlar. Savaşmayı bilmiyoruz diyorlar. Yani bilsek ama burada yine değil mi, müminleri kandırmaya çalışıyor aklınca. Yani bilmiyoruz ama bilsek gelirdik diyor.
Evet.
Böyle sinsi bir karakteri var.
Evet.
Tabii günümüzde de inşallah fikri mücadele olacağı için münafık yine aynı mazereti söyleyecek ama Allah'ın dilemesiyle. Biz diyecek, değil mi, mücadele etmeyi bilmiyoruz diyecek. Mesela iman hakikatlerini bilmiyoruz. Evrim teorisini bilmiyoruz. Onun için çaba sarf etmiyor ve bilmiyoruz diyor.
Evet.
Diyecek
ama
inşallah.
Bir Allah'ın emri olduğu zaman hemen detaya girmeyi biliyor. O Hazreti Musa döneminde olduğu gibi detaya girmeyi biliyor. Ama mücadele olduğu zaman demişti hocamız, mesela orada samimi olan ne der? Hemen gidelim. Kim, nasıl gidelim ya Resulallah? Ne zaman gidelim? Kimi alalım yanımıza, değil mi? Orada
evet,
mücadele bilmiyoruz. Ama detay olunca da sığır, Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi sığır alacalı mıydı, nasıl olacaktı? Hep detay detay yapmıyorlar
evet,
diyor Allah. Neredeyse yapmayacaklardı diyor.
İkinci bölümde devam edelim
i̇nşallah
mi hocam? Unutma sözünü inşallah. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz inşallah. Yeniden birlikteyiz sayın izleyicilerimiz. Evet, ilk bölümde münafıkları ele aldık. Çünkü Mehdiyet döneminde yaşadığımız için Bediüzzaman Hazretleri Mehdi'nin cereyanı münafık halini yok edeceğini söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Yani münafık akımı ve Peygamber Efendimiz 70 bin sarıklı Deccal'e tabi olur hadisiyle ciddi anlamda bir sayıda ve yoğunlukta bir münafık akımı olduğu Bediüzzaman'ın da söylemesiyle anlaşılıyor. Ve günümüzde de hakikaten bazı faaliyetlerden de çok açık anlıyoruz. Hangi faaliyetlerden? Mehdi'ye karşı gelme faaliyetlerinden. Ya bir Müslüman, Peygamberimizin torunu, dünyayı güzelleştirecek, İslam ahlakını yayacak Mehdi'nin gelmesine karşı gelebilir mi? Yani Müslümanım diyen bir insan. Yani Mehdi savaşları durduracak, kanı durduracak, Müslümanların birliğini sağlayacak, acıları, savaşlara, zulümlere son verecek. Bir Müslüman buna hayır diyebilir mi? Yok şimdi olmasın diyebilir mi? İslam'ın dünyaya hakim olmasına vesile olacak. Yok şimdi olmasın bir Müslüman, yani gönülden iman eden bir Müslüman bunu söyleyebilir mi? Yani Peygamber Efendimizin torunu, Halifetullah, Allah'ın halifesi. Ama bakın gelin görün ki tam Mehdiyet çağındayız. Hicri 1432'deyiz. Hicri 1400'de Mehdi göreve başladı. O zamanlar genç bir delikanlıydı diyor Muhammed Raşidoğlu Hazretleri. Ömer Okçu, yani Hekimoğlu İsmail abimiz, anlatımları var ve Ehl-i Sünnet ulemalarının hepsinin bu yönde açıklamaları var. Bir bakıyorsunuz Mehdiyet'e karşı gelmeye çalışılıyor. Çok çeşitli anlatımlar altında. Mesela 1000 sene sonra gelecek Mehdi deniyor. Yani hiçbir dönem böyle bir şey söylenmemiş. Keşke hemen şimdi yarın gelse diye safların arasına bakıyorlarmış. Peygamber Efendimiz o kadar çok bahsediyormuş ki çünkü Hazreti Mehdi'den. Saflara bakıyorlarmış. Yani tabi'in döneminde de hemen bu yüzyıl gelecek herhalde diye. İmam-ı Rabbani beklemiş. 18 yıl boyunca hep alametlerini gözlemiş. Mehdi çıktı mı çıkmadı mı? Alametler oldu mu olmadı mı? Bakmış alametler hiçbiri çıkmamış. Yani birkaç tane belki benzer alamet gibi olabilir ama şu an 150 alameti çıktı. Olmayınca Mehdi bu yüzyıl gelmeyecek demiş. Yani ilk 18 yıl çıkmayınca alameti. Çünkü 1400'den de İlk hemen alametleri başlıyor Mehdi'nin. Şu anda 1979 Kasım Hicri 1400'e girilen yıldı. Mehdi'nin çok büyük 3-4 alametleri peşi sıra ardı ardı oldu. Neler oldu? Haç kana bulandı Peygamber Efendimiz'in dediği gibi. Afganistan işgal edildi. İstanbul Boğazı'nda Independent'ın gemisi patladı. Bunların hepsini Peygamber Efendimiz bildirmiş. Kasım ayının içinde. Üç büyük alamet. Dünya çapında büyük olay bunlar. Böyle tespih tanesi gibi diyor Peygamber Efendimiz. İmam-ı Rabbani şimdi olsa bu devirde o alametleri görse Mehdi çıktı derdi. Çünkü alametlerini ne görmüş olacaktı? Kendi döneminde hiç görmediği için alametleri 18 yıl boyunca Mehdi çıkmayacak o yüzyıl demiş. Şimdi her yüzyıl gözlenen, beklenen, Mehdi'yi muntazır, beklenen, gözlenen Mehdi. Yani her dönem çıkması istenmiş. Yani o dönemde olmayacağı olsa bile o gözlenmiş hep, olsun. Çünkü Müslümanlar aşkla şevkle bekliyorlar. Mehdi'nin kim olduğu belli çünkü Mehdi mübarek bir insan. Allah'ın izniyle cennetle müjdelenmiş Peygamber Efendimiz'in ashabı ve 10 kişiden biri. Yani Allah'ın görevlendirdiği kaderde bir mübarek bir insan. Allah'a dünya, İslam'ı dünyaya hakim edecek. Hristiyanların, Musevilerin de Müslümanlaşmasına vesile olacak Hazreti İsa ile birlikte. Bütün kötülükleri durdurup güzelliğe çevirecek Allah'ın izniyle. E bu hangi Müslüman istemez? Ama gelin görün ki tam 1400'de tam Mehdi göreve başladıktan sonra şu anda da 1432'de Mehdi gelmesin, Mehdi 1000 sene sonra gelsin. Mehdi 570 yıl sonra gelsin, 700 yıl sonra gelsin. Gelecek. Mehdi ruhtur. Mehdi şahsı manevi. Mehdi geldi geçti. Mehdi'ye gerek yok, lüzum yok gibi açıklamalarla tam gerçi Peygamber Efendimiz'in belirttiği olaydır. Yani Mehdi falan gelmeyecek dendiği dönemde Mehdi zuhur eder diyor. Ama tam Mehdi'nin döneminde bunlar söyleniyor. Yani gerçek gönülden iman eden Müslüman Mehdi'yi ister, Mehdiyet ortamını ister, hemen ister. İslam dünyasındaki o perişanlığın kalkmasını, Müslümanların huzura, barışa, sevgiye, mutluluğa, refaha kavuşmasını arzu eder. Bu devam etsin mantığında bir Müslüman olmaz. Münafıklardan bahsediyoruz. Peygamberimiz bahsetmiş, münafık sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdi'ye Medineli alim, sözde alim, karşı gelir diyor. Hatta dinden çıkar diyor ona. Yani sen bizim dinimizi değiştirdin deyip mürtet ilan etmesine kadar, yani irtidat eden, dinden çıkmıştır anlamında ifadelerde bulunuyor. Bizim dinimizi değiştirdin diyor. Tabi Mehdi'ye neden karşı geliyorlar diye sorduğumuzda menfaatlerinden bahsettik ilk bölümde. Gerçekten menfaatlerine dokundu. Aslında Cübbeli Ahmet onu iyi izah ediyor. Neden Mehdi'ye karşı gelinceğine o dönemde maddesine menfaatine dokunacak diyor. Yeri geldiği için izleyelim.
Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Ne diyelim ya? Yüzümüz de yok ama yalvaralım. Ya Rabbel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin ve ya Hayran Fatihin. Habibini göstermedin. Sahabeyi göstermedin. 70 büyüklerimize kavuşamadık. Hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'a kavuştur bizi ya Rabbel Alemin. Göster bize ya Rabbel Alem. Gönder bize ya Rabbel Alem. İnandır bizi ya Rabbel Alem. İnkar etmekten muhafaza eyle ya Rabbel Alem. Amin ya. Efendim kardeşlerim, bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden Mehdi Aleyhisselam geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek. Bak Mehdi'yi bekliyoruz, bekliyoruz diyenler, bir de Mehdi Aleyhisselam çıkacak, bakacak herifin işine gelmeyecek. Maddesine dokunacak, menfaatına dokunacak. İşte o zaman çokları, bu sapıktır, dinimizi kaldırmak istiyor, Medine'nin alimi dediği gibi diyecekler. Ama hepsi helak olup gidecekler. Allah bize beklediğimiz Mehdi'yi gönderdiğinde inanmayı nasip eylese.
Evet, çok güzel tarif ediyor. Medine'li alim. Menfaatine dokunacağını söylüyor. Bakın İmam Rabbani Hazretleri Hazreti Mehdi'yi bidatleri kaldıracağı için bazı cahil alimlerin tepkise karşılaşacağını bildiriyor. Şöyle ifade ediyor. İşittiğimize göre Hazreti Mehdi hükümet sürdüğü zaman dini yayarken ve sünneti diriltirken bidat işlemeye alışmış olan Medine'deki alimin bidat işlemeye alışmış olduğunu söylüyor din dışı uygulamalara. Bidati güzel sandığı ve ibadet olarak yaptığı için Hazreti Mehdi'nin emirlerine şaşarak bu adam bizim dinimizi yok etti ve milletimizi öldürdü diyecektir diye buyuruyor. Hazreti Mehdi rahmetullahi aleyh bu alimi diyor manen etkisiz hale getirecektir. Onun güzel sandığı bidatin kötü olduğunu bildirecektir. Bidate alışmış olan bu kişi, tabii peygamberimiz de bunların tamahkar olduklarını söylüyor. Yani menfaate, Cübbe'nin dediği gibi maddi konulara menfaate düşkün oldukları için ve takva sahibi olmadıklarını bildiriyor. Şöyle ifade ediyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah şöyle buyurmuştur. Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki, ayrı zamandan bahsediyor. Yöneticileri zalim. Var mı zalim yöneticiler? Var. İşte görüyoruz. Mısır'da, Libya'da, ondan sonra bütün İslam dünyasında, diğer ülkelerde bunu 20. yüzyılda fazlasıyla gördük. Hitler, Stalin, Mussolini hep bu dönemin eserleri. Alimleri tamahkar ve takvasız olacaktır diyor. Yani maddi menfaatler peşinde koşacaklar ve takvasız, imansız olacaklar. İbadet edenleri riyakar, sahtekar olacaklar. Tacirleri faizci, ayıpları gizlemeleri sadece alışverişte olacaktır. Kadınları dünya süsüne kapılacaklardır. O zaman kötüleri onlara musallat olur. İyileri dua eder de kendilerine icabet edilmez. Yani Mehdi döneminde bakın tamahkar ve takvasız sahte alimlerin çıkacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Medineli alimi bildiriyor. 70 bin sarıklı alimin ona tabi olacağını, onların da Mehdi'ye karşı mücadele edileceklerini bildiriyor. Yani münafık tiniyetli insanlar. Dışında dinlermiş gibi görünen, içinde aslında inanmayan münafıklar. Hem Mehdi'ye karşı mücadele ediyorlar, hem de Mehdi'nin yanından ayrılıp onlara katılanlar oluyor. Onu da bakın şöyle bildiriyor Peygamber Efendimiz. Sonra Medine şehri sakinleriyle beraber 3 defa sallanacak. 3 büyük münafık hareketi olacağını bildiriyor. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkekler ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi onun yanına gidecekler. Yani Deccal'in tarafına, küfrün tarafına geçecekler. Ve böylece demirci körüğünün, demirin kirini, pasını giderip attığı gibi bu bir kir atma, bir pislik atma. Müminlerin arınması için Allah'ın bir güzelliği inşallah. Münafıklar ayrılıyor, pislikler arınıyor. Medine'deki pisliği yani habis insanları dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denecektir diyor. Ve gitmesi gerekenler gidip de müminler azaldığında ve fitneciler gittiğinde işte orada yani uzak bir yerde zuhur edecektir diye buyuruyor Peygamberimiz Hazreti Mehdi için. Yani münafıklar tamamen alındığında en sağlam imanlı kalpleri diyor demir gibidir diyor onların diyor imanlarını Peygamberimiz tarif ederken. Ne öncekiler ne sonrakiler diyor fedakarlıkta onlara yetişemezler diyor inşallah. En has imanlı olanları kaldığında Hazreti Mehdi'nin zuhur edeceğini bildiriyor inşallah. Ama bir özellikleri var onu da bildiriyor bakın Hazreti Mehdi'nin öğrencilerinin, talebelerinin. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmadıkça kıyamet kopmaz. Hazreti Mehdi ve cemaatinden bahsediyor inşallah. Onlar kendilerini terk edenlere aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Yani münafık onları hiç etkilemiyor. Öyle ne üzülür ne şey eder, sevinir. Aldırmıyor. Yani münafık zaten pislik. O pisliğin gitmesi müminin çok lehine olan bir şey. Pisliğin arınması. Çünkü insan, şimdi samimi Müslüman münafığın kendi arasında olmasını mı ister? Çıkıp gitmesini mi ister? Tabii ki çıkıp gitmesini ister. Çünkü onlar her bulundukları anda hep fitne çıkarmaya yönelik, hep Müslümanları bölmeye yönelik, ihbarcıdırlar diyor Allah, haber taşırlar diyor. Hep Müslümanların aleyhine bir durum oluşturmaya çalışan varlıklar. Tabii ki onun gitmesi muazzam bir rahatlık, bereket getirir hatta. Bereket olur. Münafık ayrıldığında Müslümanların arasından bir bereket, bolluk bereket gelir. Bu Allah'ın bir sünnesidir inşallah. Bu şekildedir. O bolluk bereket meydana getirir ve Müslümanlara bir rahatlık meydana getirir. Münafığın varlığı da, münafığın olması da hocamız dün de söyledi, meskeneti ortadan kaldırır. Onlar için bir heyecan, güzelliktir münafığın. Münafığın işte kendi aklınca saldırıda bulunması, ondan sonra bir mücadele içinde olması Müslümanın muazzam bir adrenalin salgısı meydana getirir. Değil mi? Dikkatini arttırır, şevkini arttırır, heyecanını arttırır, imanını arttırır. Tabii ki yani münafık olmasa, küfür olmasa, darwinizm, materyalizm olmasa Müslümanlar neye karşı mücadele edecek? Bu dünyanın en güzelliği bu zaten. Yani Allah yolunda bir mücadele olması. Onun için de mesela ahir zamanda deccaliyetin en şiddetli olduğu dönemde yaşıyoruz. Bu da en güzeli yani inşallah. Ne kadar zorlu o kadar makbul. Ne kadar şiddetli o kadar makbul. Yani şiddeti derken küfrün zirvede olduğu, ahir zamanın deccaliyetinin en şiddetli olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ne güzel, elhamdülillah, maşallah. Yani insan tabii ki böyle bir dönemde yaşamak ister. Değil mi? Evinde oturup, yiyip içip yatıp, ondan sonra uyuyup tekrar kalkıp, yiyip içip yatıp, böyle bir hayat insanı öldürür yani insanı bu ruhen, değil mi? İnşallah üzerine muazzam bir meskenet gelir, öldürücü bir şey olur yani, Allah saklasın. Halbuki mümin, Müslüman hep böyle tayakkuz halinde, hep atak inşallah, hep Allah yolunda en fazlasını gözeten. Münafıkların küfrün varlığı da çok büyük nimet. Münafık olmazsa ne olacak yani, neye karşı bir mücadelesi olacak? Ya da küfür olmazsa Müslümanın neye karşı bir mücadelesi olacak? Darwinizm, materyalizm olmasa, bu Allah'ın aslında yarattığı bir güzellik. O zaman da öyle bir ortamda iman da en güzel iman oluyor. Onun için de Peygamberimiz zaten bakın diyor ki ne öncekiler diyor, ne sonrakiler onlara yetişemezler diyor fedakarlıkta, maşallah. Öyle övülmüş. Yani sahabeyi de katarak, hepsini katarak söylüyor Peygamber Efendimiz inşallah.
İnşallah. Münafıklar ahmak kafalarıyla müminlerin yanından ayrıldıklarında müminlerin güçlerinin azalacağını, değil mi? Mücadelelerin azalacağını ve dağılıp ayrılacaklarını zannediyorlar ahmak kafalarıyla. Halbuki müminleri bir arada tutan şey müminlerin Allah'a olan korkuları ve imanlarıdır. Mesela münafıklar bir ayette mealen Allah bildiriyor. İnfak etmeyin, dağılıp ayrılsınlar diyor münafıklar. Halbuki müminler, değil mi, Allah'a iman ettikleri için, Allah'tan çok korktukları için hiçbir zaman dağılıp ayrılmıyorlar. Münafıklar ahmak kafalarıyla böyle zarar verebileceklerini düşünüyorlar müminlere. Yani onların yanlarından ayrılarak güçlerinin azalacağını düşünüyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Hazreti Cabir'den rivayet edilmiştir. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz. Bir başka hadis-i şerifinde Sevban'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden bir cemaat Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onları yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Peygamberimiz Hazreti Mehdi cemaatine işaret ediyor. Hazreti Mehdi cemaatinden de çok fazla sayıda münafık çıkacaktır. Ama bu münafıklar hiçbir şekilde, bu münafıkların ayrılmasından dolayı Hazreti Mehdi ve cemaati hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. İnşallah. Çünkü Allah'ın kontrolünde ve korumasındadır müminler. İnşallah.
İnşallah.
Ve müminlerin de, münafıklar gittikçe, atıldıkça müminlerin de değeri artıyor. En sağlam olanlar kalıyor. İnşallah. Yine Peygamberimizin bir hadisi şerifinde Esba bin Nebate der ki, Emirül Müminin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar. Uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür. Onu tekrar ayıklar ve temizler. Sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz. Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır. İnşallah münafıklar müminlerin sürekli imanlarının, şeyhlerinin, kardeşlik bağlarının artmasına birer vesiledir. İnşallah.
Şimdi örnek verelim söylediğin konuya. Mesela hocamız diyor ki biz diyor Mehdi talebesiyiz diyor. Ben de diyor Mehdi talebesiyim. Biz de Allah'ın izniyle Mehdi talebesiyiz. Allah'ın izniyle onun yapacağı görevlerde biz de aynı paralelde yardımcı olma için Allah'ın izniyle güzel hayırlı işler yapmaya gayret ediyoruz. En başta hocamız. Hocamız biz yokken hocamız zaten tek başına vardı, değil mi? Tek başına başladı. Akademi yıllarında 79 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi orada Dev Sol, İGD, Dev Genç gibi bütün sol Marksist örgütlerin liderlerinin ve izleyenlerinin olduğu sol, yani Orta Doğu ve Balkanların en Marksist, en ateist okuluydu o zaman. Hocamız, bir tane dindar vardı hocamız o da. Yani sağ insan bile, orada sağ görüşlü insan bile bulamazdınız yani. Ben hocamızla tanıştıktan sonra, Allah razı olsun, imanımıza vesile olduktan sonra gidiyordum akademide, görüşüyorduk. Hatta oradaki öğrencilerle de konuşuyorduk bu görüşü savunan. Hocamız oraya tek başına girmiş ve tek başına yıllar boyunca hiç o görüşteki olan insanlara rağmen, ki bu arada 79 yılında 80 ihtilalinden önce terör vardı biliyorsunuz. Oradaki ortam çok farklıydı, yani şimdiki gibi değildi. Yani hocamızın ismini kahvehane kapısına mesela yazıyorlar. Seni öldürecekler diyorlar. Böyle ölüm can tehdidi, barikatların kurulduğu, namaza gitmek için hocamız mesela böyle zorlu yıllar. Yani böyle silah tehdidi, can tehdidi olan yıllar. Hocamız hiç Allah'ın izniyle gayet güzel bir şekilde maşallah merdane, yiğitçe orada Allah'ın varlığını, birliğini, evrim teorisinin geçersizliğini hem materyalist görüşlü hocalara hem materyalist görüşlü öğrencilere orada sürekli anlattı. Kitaplar dağıttı, broşürler dağıttı. Evolüsyon, o zaman ince dergi vardı. Sonra evrim teorisi oldu. Yine şimdi anlattığımız her şeyin tam özlü, hikmetli, ufak broşür şeklinde anlatıyordu. Ve Allah'ın izniyle yıllarca orada devam etti. Sonra kitaplarını yazmaya başladı. Mesela 86 yılında Yahudilik ve Masonluk kitabını kaleme aldı. Allah'ın izniyle oradaki etkisinden dolayı akademide sakal yasağı bile çıkmıştı. Hocamız okula girmesin diye engelleme faaliyetlerinden biri. Yani ne kadar etkili olduğunu göstermesi için söylüyorum. Şimdi o zamanlardan bu zamanlara hocamızın Allah yolunda halisane, samimi, insanlığı, güzelliği, aydınlığa götürecek faaliyetleri bakın artarak devam ediyor. Neye rağmen, bakın hocamız, biz de Mehdi talebesiyiz diyor ya, benzerlikler olacaktır tabii Allah'ın izniyle. Mesela 86 yılında hocamızı 19 ay hapishaneye ve Bakırköy Akıl Hastanesi'ne koydular. Adalet mekanizmalarını yanlış yönlendirdiler münafıklar. Sonra adalet mekanizması doğrusunu anlayıp mesela hani beraat ettirdi hocamız, ama bu arada 10 ay hapishanede 9 ay
10 ay akıl hastanesinde.
Evet, tamam da 10 ay akıl hastanesinde 9 ay hapiste hocamız tutuldu. Ne oldu? Şimdi bak, onlar engellemeye çalışıyorlar. Onların yapmak istediklerini, hocamızın o hayırlı faaliyetlerini engellemek. Değil mi? Niye? Genç bir insan. Hocamız o sırada 29-30 yaşında, bakın. Allah'ın izniyle 86 yılından bahsediyoruz. Hocamız 56 doğumlu. 30 yaşında hocamız. Genç bir delikanlı maşallah. Ama onu, yaptığı o hayırlı faaliyetlerin etkisini görüp o yoldan alıkoymak ve yanındaki arkadaşların dağıtmak için yapılmış bir hareket bu. Bu münafıkların tabii adalet mekanizmalarını yanlış yönlendirmesi sonucu ortaya çıkmış bir durum, ama münafıkların bir gayreti var orada. Yani durdurma gayreti. Bunu neyle yapıyorlar? İşte hapishane ve akıl hastanesi gibi yöntemlere yönlendirerek yapıyorlar. Şimdi ne oldu sonucunda? Hocamız oradan çıktığında, geçen gün kendisi anlattılar bizzat. Ben camiye geldim dedi. Bir baktım cami ağzına kadar dolu dedi hocamız. Yani kendi talebelerinin dağılmasını arzu ederlerken talebeleri kat be kat artmış. Kendisi yokken 10 ay boyunca veya 19 ay boyunca.
Maşallah.
Bu nedir? İşte bu Allah'ın inayeti olduğunu gösteren çok önemli bir delildir. Şimdi o naturalist kafada düşünenler, materyalist, darwinist düşünenler veyahut her şeyin kendi kontrolünde olduğunu zannedenler bir tuzak kurarlar. Allah da o tuzağı boşa çıkartır. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor Cenab-ı Allah ayeti kerimede. Ve hayırlı iş yapanların, tebliğ için, Allah için gayret edenlerin her zaman yardımcısıdır Allah. Bu bir tane bir örnek. Aynı şeyi 91'de yaptılar hocamıza. Kokain komplosu yaptılar. İşte iddia edilen Ergenekon örgütü faaliyeti olarak. Ve münafıklar bunlarla iç içeler. Bakın yani münafıklar hep burada başrolde varlar. Çünkü onlarla işbirliği içindedirler. Mutlaka işbirliği içindedirler. Yani küfürle münafık işbirliği yapıp müminlerin yok olmasını çalışıyorlar. Münafık korkak ödlek olduğu için tek başına hareket edemiyor. Hem diğer münafıklarla hem de küfrün sermayesini, işte bir takım başka güçlerini kullanıp adalet mekanizmalarını yanlış yönlendirerek veyahut onları işte içine girmiş iddia edilen Ergenekon örgütü üyesi bir takım kişileri yönlendirerek orada komplolar kuruyorlar, tuzaklar kuruyorlar. Kokain komplosu yaptılar hocamıza. Aynı şekilde Yine aynı amaçla, yine şekilde ne oldu? Hocamız beraat etti Allah'ın izniyle. Değil mi? Yani insanın evinden kokain çıkmış ve kanından kokain çıkmış rapora göre. Bu şekilde ne olması gerekiyor? Normalde tutuklanması gerekiyor. Ve uzun bir süre kalması gerekiyor. Aynı zamanda tutukluyken içeride ne olacağı belli değil. İçeride meczup çok, deli çok, parayla şey yapan çok. Orada kime ne yaptıracakları belli mi? Ki yani her şey olabilir. Çok değişik niyetler de olabilir. Ama Allah mesela hocamızı tutuklattırmadı. Serbest kaldı hocamız ama mahkemesinden de beraat etti. Bakın tuzak kuranlara Allah nasıl karşılık veriyor? Allah'ın adetleri işler. Yani Allah'ın kanunları işler. Kimse kendi başına o tuzak kurmayla, sen dedin ya başta, bir şey atak yapar münafıklar yenilirler. Bir atak yaparlar yenilirler. Her ataklarında yenilirler Allah'ın izniyle. Bunları onun yüzden örnek veriyorum. 99'da da aynı şeyi yaptılar. Değil mi? Hocamız 9 ay cezaevinde kaldı. Yine adalet mekanizmalarını yanlış yönlendirerek. Yine münafıkların ifadeleriyle, mesela Allah adına diyor ki, Allah adına yemin ederler diyor. Tövbe suresi 56. ayet bakın. Sizden olduklarına yemin ederler. Oysa sizden değildirler diyor. Yani münafık yemin de ediyor. Yani Allah'ın adını anıp, bak Allah'ı kullanıyor. Kendi menfaati ve müminlere zarar vermek için.
Allah'a tenzih ederiz.
Allah'a tenzih ederiz. Allah'ın adını kullanıyor. Çünkü aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın diyor ayette. Evet. Bunlar aldatıcı. Yemin de ediyorlar. Yani hem şahsi yemin eder. Mesela gider resmi bir dairede de yemin eder. Mahkemede de yemin eder. Yani yemin geçerli bir şey ya. Doğruluğuna ifade verince doğruymuş gibi gösteren. Yani her türlü şeyi yapabilirler. Ve münafıklar böyle şeyler yaptılar. Bu saydığım her dönemde. 99'da da aynı şey oldu. Yine iddia edilen Ergenekon terör örgütünün faaliyetlerinden biri, münafıklarla iç içe olan. Ne oldu? Bakın şimdi hocamız maşallah 300 eser, 70 dile çevrilmiş, 4000 konferans, 500 internet sitesi, Allah'ın izniyle milyonlarca eser, 150 milyon eser bilgisayarlarda indirilmiş, dünyada evrim teorisi bilimsel olarak geçersiz kılınmış. Faaliyetler kat be kat arttı, hayırlı faaliyetler. Durdurulamaz. Yani hayırlı iş yapan, Allah'ın varlığını birliğine atan saf, samimi Müslümanlar önüne geçilemez. Yani durdurulamaz. Münafıklar, müşrikler, küfür, hangileri, şer güçler, ateist masonluk, iddia edilen Ergenekon örgütü, PKK, münafıklar, hepsi birleşsin. Hiçbir şey yapamazlar Allah'ın izniyle. Çünkü bütün kontrol Allah'ta ve tarih de bunun bir delili Allah'ın izniyle. Yani birçok örneğini şu anda zikretmemizin sebebi oydu. Bundan sonra da aynı şey. Yine münafıklar aynı şeyi zannederler. Yine Allah başlarına geçirir. Yine yenilirler Allah'ın izniyle. Müminler, Allah müminler aleyhine yol vermez diyor, mealen söylüyorum.
İnşallah.
Allah'ın izniyle müminlerin galip olacağını Allah zaten vaat etmiş. Dünyaya İslam hakim olacak Allah'ın izniyle.
Evet, münafıkların kime hedef aldığını bildiriyor Allah Kur'an'da. Peygamber'e hedef alıyorlar. Dolayısıyla Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi'yi hedef alıyorlar. Asıl hedefleri o. Yani çünkü biraz önce de konuştuk. Hazreti Mehdi'nin varlığı sürekli onlara Allah'ı hatırlatıyor, dini hatırlatıyor. İslam'ın hakim olmasını istemiyorlar çünkü dönüp Mehdi kendilerinden intikam alacak diye korkuyorlar. Halbuki Mehdi son derece müşfik, merhametli bir insan. Ama Allah intikam alacak. İntikam alacak Allah inşallah. Bu yüzden hep korku içinde yaşıyorlar. Ama peygamberi hedef aldıklarını da Allah Kur'an'da bildiriyor. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Nasıl peygambere karşı tuzak kurmak istediklerini, neler yapmaya çalıştıklarını. Kendi aralarında, şeytandan Allah'a sığınırız. Kendi aralarında Allah adına and içerek dediler ki, Allah adına yemin ediyorlar. Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim. Yani peygambere, yanındaki müminlere, Hazreti Mehdi'ye, yanındaki müminlere. İnşallah aynı zamana baktığı için ayette inşallah aynı zamanda. Sonra velisine, ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık. Ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz diyelim. Yani bir tuzakları var, bir planları var. Allah devam ediyor bir sonraki ayette. Onlar hileli bir düzen kurdu. Bir tuzak kuruyorlar. Biz de onların hilesine karşı onların farkında olmadığı bir düzen kurduk. İşte münafığın burada, yani şimdi haşa her şeyi kendi yaptığını zannettiği için, Allah'ın yaptığını bilmediği için, kendi yaptığını Allah'ın yaptığını farkında olmadan, kendi yaptığını zannederek bir düzen kuruyor. Ama Allah onların farkında olmadığı bir düzen. Çünkü Allah'ın yaptığını bilmiyor. Allah onu zaten düzenini, tuzağını bozuk olarak yaratmış. Bozuk olarak yaratılmış. Yani bozulmuş olarak yaratılmış. Artık sen onların kurdukları hileli düzenine uğradığı sona bir bak. Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. Ve Allah helak edeceğini bildiriyor inşallah. Ve Allah mesela yine başka bir ayet daha okuyayım. Gizli toplantıların fısıldaşmalarından kulis men edilip, yani yasak olduğu halde bunu yaptıklarını bildiriyor Allah. Kur'an'a aykırı, haram olduğu halde. Sonra men edildikleri şeye dönenleri, günah, düşmanlık ve peygambere isyanı aralarında fısıldaşanları görmüyor musun? Allah bunu yaptıklarını bildiriyor münafıkların. Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı biçimde selamlıyorlar. Yani süper sahtekarlar. Peygamberin yanına geldiklerinde, Hazreti Mehdi'nin yanına geldiklerinde onu dinlenmiş gibi görünüyorlar. Allah'ın selamıyla selamlıyorlar. Ve kendi kendilerine söylediklerimiz dolayısıyla Allah bizi azap etse ya derler. İşte bakın Allah inançları burada ortaya çıkıyor. Allah inancı yok. Yani Allah korkuları yok. Allah bizi azap etse ya diyorlar. Hiç ummuyor böyle bir şey, beklemiyor. Onlara cehennem yeter, oraya gireceklerdir diyor Allah. Yani cehenneme gireceğinin farkında değil. Cehenneme atılacağının ve sonsuz azabın, artık o ne kötü bir giriş yeridir. İşte bu münafık ahmaklığı, bu mesela kendi yaptığını zannetmesi, Altı Hocam da anlattı. Hep bir atakları oluyor. Hocamız da Hazreti Mehdi'nin öncesi olarak hep bir münafık atağı olmuş. Hep tepesi üstü düşüyorlar. Yine kıpırdanıyorlar, yine başarısız oluyorlar. Yine kıpırdanıyorlar, yine başarısız oluyorlar. En sonunda ne zamana kadar? İnşallah İslam'a hakim olana kadar. İslam alim olduğunda bütün dünya bunları tanıyacak. Bütün dünya bunları ismen, cismen, resimleriyle, adıyla, soyadıyla bütün insanlık bilecek. Hepsi bilecek yani münafıkları, ayrı zamanın münafıkları. Nasıl Peygamberimiz döneminde münafıklar tek tek biliniyordu herkes tarafından. Ahir zamanda İslam bütün dünyaya hakim olduğu için bütün dünya tanıyacak bunları. Yani her yerde bilecekler münafıklar. Dolayısıyla tabii şimdi münafıkların anlatımı son derece önemli. Şundan dolayı burada tabii lokal böyle küçük bir hareket olarak görmemek lazım münafıkları. Müslümanların pasifize etmeye çalışan bir hareket. Yani münafık kendini dindarmış gibi gösterip İslam'a, İslam birliğine, Mehdiyet'e karşı mücadele eden bir varlık. Yani Allah'ın özel yarattığı bir varlık. Kof kütük gibi diyor Allah. İnşallah hayvandan daha aşağılık olduklarını söylüyor. Böyle bir çabaları var. Bu yüzden Müslümanların aydınlanıp bunun bilinmesi çok önemli. Normalde yani hep o şekilde olur demişti hocamız. Münafıklıkla ilgili birkaç tane bir alameti söylerler. Konu kapatılır, kısaca geçiştirilir. Yani münafıkların sanki eskiden Peygamberimiz döneminde yaşamış, bitmiş, artık olmayan bir şeymiş gibi böyle çok kısa bir şekilde bahsedilip, tam öyle değil. Çok alenen gözüküyor. Yani iman eden birisi münafık zaten teşhis eder. Bakıyorsun adam dindarmış gibi görünüyor. İşte şeklen tabii, cübbe, sarık, Kur'an'ın Arapçasıyla da söyleyebiliyor. Yani az sayıda Peygamberimiz de bildiriyor. 70 bin sarıklı alim diyor hatta. Değil mi? Sarıklı ve başları tıraşlıdır diyor. Kur'an diyor boğazlarından aşağı inmeyecek diyor. Ama Arapçasıyla ezbere bilecek. Ama kalben inanmadan, yani onu ağzıyla söylediğini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ve bunlar diyor Deccal'in tarafına geçecekler diyor. Yani küfürle birlikte Hazreti Mehdi'ye karşı bir mücadeleleri olacak. Ama diyor Mehdi inşallah onları manen, fikren darmadağın edecek diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bu Allah'ın kanunu. Allah ayette şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz diyor Allah. Hiç şüphesiz galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Mehdi ve samimi Müslümanlar inşallah Allah'ın taraftarları mutlaka galip gelecekler inşallah. Mutlaka eze eze, söke söke galip gelecekler. Bu Allah'ın kanunu inşallah.
İnşallah.
Evet.
Müminleri pasifize etmeye çalışırlar dedi Doktor Hocam. İlgili ayetleri okuyalım inşallah. Mümtehine suresinin 2. ayetinde Allah şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa, size düşman kesilirler, ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir. İşte münafık müminin yanında ayrıldıktan sonra müminlerin arasında gizlerken de bunu yapıyor. Sürekli fitne çıkarmaya, karışıklık çıkarmaya, müminlerin arasına ayırmaya ve insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bakın Allah ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar bildiriyor. Ya hem burada bir sözlü, değil mi? Sözle fitne çıkarmaya çalışması var. Hem de elini de kullanıyor. Yani fiziksel bir, değil mi? Mümin, münafıklar kanı çok severler. Hazreti Adem'in iki ondan örnek verdik. Mesela öldürüyor mümin olan kardeşini. Ya kana çok düşkündür münafıklar. Elini de uzatır. Öldürme amaçlı, değil mi? Yaralama amaçlı elini de uzatır mümine. Nisa suresinin 88 ve 89. ayetinde Allah bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. Onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler edinmeyin. Allah kesinlikle veli edinmemeyi emrediyor müminlere inşallah, münafıklardan. Ve münafığın isteği bu işte. Müminleri de kendisi gibi iman etmemesini istiyor. Niye istiyor peki? Çünkü münafık, hocamız söylemişti, bir mümin bile kalsa yeryüzünde samimi Allah'a iman eden çok rahatsız oluyor münafık. Çünkü onu gördükçe, o mümine, kendisinin ne kadar pis karaktere sahip olduğunu, pis bir alaka sahip olduğunu ve münafık olduğunu içten içe biliyor bunu. O yüzden ölümden de korkuyorlar. Ahirette hesap vereceklerini de içten içe biliyorlar. Hocamız belirtmişti, Mehdi'yi de içten içe bilirler. İnşallah. Bunların hepsi münafıklara korku salıyor tabii kalplerine.
İnşallah. Allah da onları Kur'an'da lanetliyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Yani dış görünüşleri normal bir insan gibi gözüküyor. Konuştukları zaman da onları dinlersin. Ağızda da laf yapıyor. Bilmiş oluyor. Çok bilmiş oluyorlar. Üst perdeden de bilmiş oluyorlar. Oysa sanki onlar sütun gibi dayanlandırılmış ahşap kütük gibidirler diyor Allah. Kütük gibi. Yani hocamız demiş ki kütük işte selülozdan olur. Bu da etten kemikten kütük. Bu dayanıksızlıklarından dolayı da her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Her iftira altında bir haber çıktığında hep şey aleyhine yorumluyor. Aman mahvolduk, bittik diye korkaklıklarıyla. Onlar düşmandırlar diyor Allah. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Münafıklardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Allah onları kahretsin inşallah. Yine başka bir ayette Allah. De ki Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta tapanlar. Değil mi? Allah onların lanet ettiği inşallah. Şeytana tapanlar, şeytanın ekibi olan bu münafıklar için ona karşı gazaplandığı. Allah'ın gazabı var inşallah. Allah intikam alıcı. Allah onlara lanet ediyor. Allah onlara kahretsin inşallah.
İnşallah. Allah Nisa suresinin 115. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Kim kendisine dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra. Şimdi münafık, değil mi? Münafık Kur'an'ı biliyor, Kur'an'ı okuyor. Çünkü müminlerin arasında kendini gizleyebilmek için tamamen ilmi var. Yani Kur'an'ı biliyor. Elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o. Ama bu kadar bilgisi olmasına rağmen, yani Kur'an'ı bilmesine rağmen münafık, daha sonra elçiye muhalefet ediyor ve müminlerin yolundan başka bir yola uyuyor. Yani müminlerin yanından ayrılıyor. Yani ayrılmakla kalmadığı gibi, müminlerin yanından ayrıldıktan sonra bütün maddi imkanlarını, bütün zamanını müminlerle mücadele etmeye ayırıyor. Peygamberimiz dönemindeki münafıklar da böyle yapmıştır. Peygamberin yanından ayrıldıktan sonra hemen Dırar Mescidi'ni açtılar. Değil mi? Orada akıllarınca müminleri yanlarına çekmeye çalıştılar. Burada din daha doğru uygulanıyor dediler, haşa, peygamberimize karşı. Buraya gelin, burada bizimle beraber daha doğru uygulayın diye kandırmaya çalışıyorlar müminleri. Ya münafıklar bütün vakitlerini, ve bütün maddi imkanlarını müminlerle mücadele etmeye ayırıyorlar ayrıldıktan sonra. Ama başarılı olamıyorlar. Niye başarılı olamıyorlar? Allah Mücadele Suresinin 21. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.
Evet.
İnşallah. Peygamberimiz de münafıkları darmadağın etmiştir o dönemde. İnşallah. Hazreti Mehdi de ayrı zamanda yine münafık ceryanı darmadağın edecek inşallah.
Fikren ve bilimsel delillerle Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Tabii bu Müslümanların çok dikkat edilmesi gereken önemli konu inşallah. Allah Kur'an'da Kur'an'ın yeterli olduğunu bildirmesine rağmen münafıkhane bir ceryanla Kur'an dışında bir din anlayışının meydana getirilmiş olması, yobazlık çok büyük bir tehlike Müslümanlar için. Müslümanlar ayrıldı, değil mi? Çeşitli fırkalara ayrıldılar. Allah diyor her biri kendi eliyle övünüp sevinmektedir diyor. Halbuki bölünmüşlük haram. Müslümanların birlikte olması gerekiyor. Kur'an'ın Peygamberimiz döneminde olduğu gibi asliyle yaşanması gerekiyor. Hazreti Mehdi döneminde bu gerçekleşecek inşallah. Ve Allah Kur'an'da Kur'an'ın hak olarak indirildiğini ve yeterli olduğunu bildiriyor bize Kur'an'da. Bu son derece önemli. Demek ki bizim tek kıstası Müslüman'ın Kur'an olur. Değil mi? Kur'an ve sünnet. Çünkü Kur'an'a uygun olmayan bir şey açıkça dinde yeri yoktur. Allah ne diyorsa olur. Allah'tan başka hakem arayayım mı diyor inşallah. Oysa diyor kitabı size açıklanmış olarak indirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'tan başka hakem hüküm koyucu olmaz. Hüküm Allah'a aittir. Allah ne diyorsa odur. Peygamberimiz de Kur'an'la değil mi inşallah hükmetmiştir o dönemde. Ondan sonra inşallah Hazreti Mehdi döneminde de aslına döndürülecektir. Allah Kur'an'da her türlü bilginin olduğunu söylüyor. O kitabı sana hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi diyor. Kur'an hak olarak indirilmiştir. Ve Kur'an'ın yeterliliği bildiriyor bize Kur'an'da. Şimdi onunla ilgili ayet okuyorum. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Din İslam'dır, Kur'an'dır yani inşallah.
İnşallah.
Allah sizin için diyor. Kur'an'ı seçip beğendim, İslam'ı seçip beğendim diyor inşallah. Üzerinizdeki nimetini tamamladım ve dininizi kemale erdirdim. Tam yani Kur'an'dır inşallah Müslümanlar için. Dolayısıyla Kur'an'ın dışındaki herhangi bir uygulama bu açıkça inşallah münafıklardan gelir. Yani münafıklar diline eğip büker. Allah söylüyor helal şu helal haramdır diye dilinize eğip bükmeyin diyor Allah. Allah'a karşı çok büyük iftira uydurmuş olursunuz diyor. Halbuki Kur'an'da da Allah aynı zamanda her örneği verdiğini bildiriyor. Yani tam olduğunu bildiriyor. Bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Enam suresi 38. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Hiç eksik yok diyor Kur'an'da. Her şey tamamdır diyor. Kur'an'dır diyor Allah inşallah. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Yani eksik olan hiçbir şey yok diyor Allah. Bütün örnekler var diyor. Hepsi Kur'an'da var diyor. Yine başka bir ayette andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Yani Kur'an'ın yeterli olduğunu, tam olduğunu Peygamberimizin açıklamalarıyla, tefsirleriyle Allah bildiriyor bize Kur'an'da. İşte inşallah bu dönemde, bu tabii çünkü 1400 yıldır münafıklar bitmedi, hep devam ediyor. Her dönemde var münafıklar. Hep eklemeler, çıkarmalar oldu. Kur'an dışı bir din anlayışı meydana getirildi. Yobazlık sistemi ki şeytanın sistemidir. Bu münafıklar da şeytanın ekibi olduğu için o şekilde hareket ediyorlar. Hep dillerini eğip bükerek bambaşka bir anlayış, yobazlık, değil mi? Kan dökücü, zorba, baskıcı bir sistem, dinin içine aşağı yerleştirilmeye çalışıldı, var yani bu. Müslümanlar bölündü, apayrı gruplara ayrıldılar, her biri kendini fasık, diğerini fasık olarak görmeye başladı. O onu fasık diye nitelendiriyor, o onu fasık diye nitelendiriyor. Kan, zulüm, Darwinizm bütün dünyaya hakim oldu, Müslümanların bu bölünmüşlüğüyle inşallah. Bu kan dökücü zorba sistemin sanattan, bilimden, estetikten uzak bir sistem anlayışı ve dinin yaşaması imkansız hale getirilmesiyle, değil mi? Hadisler uyduruldu, eklemeler, çıkarmalar yapıldı, helaller haram, haramlar helal haline getirildi ki ayrı zamanın özellikleri bu. Peygamberimizin tek bir şikayeti var Kur'an'da. Benim ümmetim diyor, Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. Kur'an'ı terk ettiler, uzaklaştılar. Ve ondan sonra bu durum gerçekleşti. Ayrı zamanın ilk bölümü. Müslümanların baskı, zulüm görmesi değil mi? Dünya çapında katliamlar, kan dökülmesi. Bundan oldu inşallah. Bu kalktığı zaman işte Hazreti Mehdi vesilesiyle güzel ahlak, kan, savaş, zulüm sona erecek. Sanat, bilim, estetik ve Kur'an ahlakı, yani güzel ahlak hakim olacak inşallah.
Tabii. İnşallah. Özgürlükler de öyle. Yani insanlar üzerine işte İslam dünyasında biraz önce söyledin, zalim diktatörler oluyor. Haklarını kısıtlıyorlar, ibadet şeylerini kısıtlıyorlar. Dünyanın her yerinde öyle. En ileri demokrasi gibi kendilerini tanıtan Avrupa'da kitap yasaklamaya çalışıyorlar. Değil mi? Yani Hitler döneminde yapılmış şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla gerçek demokrasi, gerçek özgürlük, fikir özgürlüğü, yaşam özgürlüğü, gerçek anlamda demokrasi Mehdiyet çağında yaşanacak. Çünkü o demokrasinin kaynağı Kur'an. Ayet-i kerimede dinde bir zorlama yoktur buyuruyor Cenab-ı Allah. Başka bir ayet-i kerimede sen onların üzerine zorlayıcı ve baskıcı değilsin, sen sadece tebliğ edicisin buyuruyor Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sınırız. Dolayısıyla İslam en özgürlüğü getiren din olarak Mehdiyet çağında insanların tam bir demokrasi yaşayacağı, fikir özgürlüğünün olacağı, yaşam özgürlüğünün olacağı, Mehdi'nin bütün insanlara üzerindeki yükleri kaldırıp üzerinde o baskı olan yobazlık, yobazlığın getirdiği hurafeler, bidatlar, bunları kaldıracağı hadis-i şerifte geçiyor. Peygamber Efendimiz dönemindeki gibi, asr-ı saadetteki gibi din yaşanacak Mehdi çağında Allah'ın izniyle. Dolayısıyla insanların kendini özgür hissettikleri, rahat oldukları, üzerindeki zor ve sıkıntıların, o hegemonyaların kalktığı, özgürlük önemli bir şeydir. Yani böyle zor iradesi üzerine bir baskı kurmak, insanlara zorla bir şeyi yaşatmak veya insanları sıkar boğar demişti hocamız. Dolayısıyla özgür hissetmeleri, o zaman kararlarını da özgür alırlar. Yani mesela bilim dünyasında materyalizm özgürlüğünü kaldırdı. İnsanların, akademisyenlerin o özgürce inanma ortamını yok edip baskıcı, zorlayıcı bir ortam oluşturdu. Öyle değil mi? Şimdi bunların hepsi kalkacak. İnançlarda da öyle, yaşamlarda da öyle. Mehdi'nin Kur'an'dan kaynaklanan o güzel demokrasi, özgürlüğü anlayışını altın çağda tamamen yaşayacağız. O zaman herkes çok daha rahat olacak, çok daha mutlu olacak. Tam bir barış içinde.
İnşallah.
Allah'ın izniyle Mehdiyet çağında bütün güzellikler Mehdiyet çağında geliyor. Kur'an'ın o güzel ahlakı Mehdi'nin şahsında tecessüm edip, cisimlenip, bütün insanları oradan sirayet edip, aynı Peygamber Efendimiz döneminde olduğu gibi onun şahsıyla sallallahu aleyhi ve sellem, insanların o sevgiyi almaları, sonra o güzel ahlakı sergileyecek fedakarlık, sevgi, şefkat, merhamet, adalet, bunların hepsinin tecelli ettiği en güzel ortam altın çağda, Mehdiyet zamanında, önümüzdeki senelerde başlayan güzelliklerle inşallah. Birkaç sene daha zorluk ve sıkıntı olacağını hocamız ifade etti. Ondan sonra Allah'ın izniyle Hazreti İsa da dünya üzerinde iki kutlu şahsın getirdiği o güzel dönemle altın çağı hep beraber yaşayacağız Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Programımızın sonuna geldik. İnşallah yarım saat sonra 12.30'da programımızın ikinci bir programı olarak devamını izleyebilirsiniz. İnşallah. Hayırlı geceler.